الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربي doğru yoluna kabul ettikten sonra kalbi kayanlardan eyle. Bu akşam Allah nasip ederse dinden dönme ve zındıklık konusunu işleyeceğiz. Tabii ki Maide suresinin 53 ve 54. ayetleri çerçevesinde onları esas alıyoruz. Şimdi biz size her defasında bu dinin nasıl bu hale geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi de bu akşam olacak. Hakikaten Müslümanların savrulması akıl almaz boyutlarda. Bu akşam da göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olmasına rağmen mezheplerin tamamı dinden dönenin öldürüleceğinde ittifak etmişlerdir. Şimdi dinden dönmek kurtarmıyor. Dindar olanları da öldürmek lazım. Çünkü biliyorsunuz insanoğlunun yaratılıştaki özelliği neydi? Muhalif yapı. İlk muhalefeti kime yaptı? Allah'a yaptı değil mi? Yani iblis ilk muhalefetini Allah'a yaptı. Allah-u Teala ona emrettiğim halde secde etmene engel nedir derken ben sana secde etmem dedi mi? Yok. Kendisini yani lafı evirip çevirdi. Sanki Allah'a itaat ediyormuş gibi gösterdi. Ne demişti? Ene hayrun min halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ben ondan hayırlıyım. Sanki emri Adem vermiş gibi. Ben ateşten yarattın, onu çamurdan. Peki Adem aleyhisselam ilk muhalefeti kime yaptı? O da Allah'a yaptı değil mi? Hangi maksatla yaptı? Daha çok dünyalık elde etme. Yani ne dedi şey? Taha suresinin 117. ayeti olacak. Şeye demiştik ki hel edullukum, yani İblis Adem ve Havva'ya hel edullukum ala şeceretil huldi ve mülkin la yebla, size ölümsüzlük ağacını yok olmayacak saltanatı göstereyim mi? Hel edullukke ben de baktım zaten orada şüphelenmiştim, iyi ki söyledim. Hiç uymadı çünkü. Hel edulluke Adem Aleyhisselam'a söylüyor. Alâ şeceretil huldi ve mülkin lâ yeblâ. Ölümsüzlük ağacını ve yok olmayacak saltanat sana göstereyim mi dedi. Allah'ın yasakladığı ağaçtan yiyecek, ölümsüzleşecek. Akıllı bir adam yapacağı bir şey mi? Adem akılsız mıydı? Son derece akıllı. Ve son derece bilgili değil mi? Belki gelmiş geçmiş bütün insanların en bilgilisi o. Çünkü öğretmeni Allah-u Teala, her şeyi öğretmişti ona. Ama ne yaptı? Dünyalık arzusuyla iblise uydu. Ama akıllılık yaptı. Uyarıldığı zaman Allah-u Teala hani ona dedi, o da şeydi, Araf suresinde أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّب۪ينَ. Sizin ikinize demiş mi, dememiş miydim şeytan sizin açık düşmanınızdır? Ne dediler? قَالَ رَبَّنَا galemna enfusena. Onlar lafı evirip çevirmediler. Dediler ki ya Rabbi, biz kötülüğü kendimize yaptık. Yani biz cezayı hak ettik. Ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Bize merhamet etmez de durumumuzu düzeltmezsen, bizim bu yaptığımızı görmezlikten gelmezsen, kaybettik. Tamam, her şey senin elinde. Biz cezayı hak ettik. Peki şimdi, öğretmeni olan Allah, öğretmeni Allah olan Adem, öğretmeni Allah olan Adem, İblisin kandırmasıyla Allah'ın emrine karşı çıkıyor mu? Mukarreb meleklerden, Allah'a yakın meleklerden olan İblis, Adem'i kıskandığı için kafir oluyor mu? Şimdi İblis'le Adem'in farkı şu. Adem suçunu kabul ediyor. İblis ne yapıyor? Suçunu kabul etmiyor. Şimdi aynen bu şekilde baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim ellerinde, Kur'an-ı Kerim ellerinde olması ne demektir? Her şeyi biliyorlar demektir. Tıpkı Adem'in, yani Allah'ın emrini unuttu mu Adem Aleyhisselam? Yok. O zihninde. Ya da iblis Allah'ın emrini unuttu mu? Zihninde. Yani Kur'an'ın elde olmasından daha güçlü bir şey. Bilgi zihinde. Kafaya iyice yerleşmiş. Ona rağmen birisi evirip çeviriyor. Allah'a karşı çıkmıyormuş gibi göstererek şey yapıyor. Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Haşa. Allah'ı aldatmaya çalışıyor. Ama öbürü evirip çevirmiyor. Şimdi bunlar bu yanlışı yapabiliyorlarsa Resulullah'ın ashabı yapamaz mı? He? İnandıktan sonra kafir olan sahabi tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? Yahya bunların hemen notlarını kır. He? Bak, şimdi o konuda ayet var, ayet. Öyle başkalarından şey yapmayacaksınız. Ayetten bakacaksınız. Mesela Münafıkun diye bir sure var, değil mi? Bak şimdi burada ne diyor? Kaç? 553. sayfa. Şimdi burada diyor ki, bak şöyle iyice dikkat edin. Münafık ne demek? Kafir olduğu halde kendini Müslüman gösteren kişi. Bakın şimdi Allah diyor ki Münafıkun suresinin başında اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ. O münafıklar sana geldiği zaman derler ki biz şahidiz. Sen gerçekten Allah'ın elçisisin. Vallahu yeşhedü inneke le rasul. Allah şahit ki sen. Vallahu ya'lemu inneke le rasul. Allah biliyor ki sen onun elçisisin. Vallahu yeşhedü innel münafıkîne le kâzibûn. Ama Allah şahit. Bu münafıklar yalan söylüyorlar. Allah'ın senin Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmiyorlar. İttekadû eymânehum cünneten fesaddû an sebîlillah. Onlar bu sana karşı o güçlü sözler söylüyorlar. Biz şahidiz, sen gerçekten Allah'ın elçisisin. Böyle güçlü sözler söylüyorlar. Onu kendi önlerinde bir şey yapıyorlar. Siper yapıyorlar. Fesaddu an sebilillah. Oradan sıvışıyorlar Allah'ın yolundan. İblis de aynı şekilde yaptı. Hani yani ben sana şey yapmıyorum ki ya Rabbi. Ben Adem'in sözünü tutmam gibi bir hava veriyor. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onlar ne kötü iş yapıyorlar. Bak şuraya bakın. ذَلْكَ بِاَنَّهُمْ آمَنُوا. Onların bunu yapmasının sebebi şu. Onlar inandılar. Bu insanlar gerçekten mümin olmuşlar. Tamam mı? İblis de daha önce mümin değil miydi? Sümme kefaru, sonra kafir oldular. Şimdi bu adamların kafir olduğu Allah'ın şahit değil ortada mı? He? Şüphe var mı? Önce mümin, sonra kafir. Buna ne diyoruz biz? Mürtet diyor. Dinden çıkmış ama dinden çıktığını göstermediği için münafık. Ama önce mümin olmuş, sonra dinden çıkmış. Tamam? Peki, şimdi mezheplerin tamamında Sünniler, Şiiler, Zeydiler mürtedin öldürüleceğini kabul ederler. Peki Allah şahitlik ediyor burada ki bu adamlar böyle yapıyor. Gerçekten inanmışlar. İnandıktan sonra kafir oluyorlar. فَتُوبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُمْ. Ve kalpler üzerinde bu yeni bir yapı oluşturuyor. Artık onlar ne dersen de anlamazlar. Çünkü kendilerine göre farklı bir dünya kurmuşlar. وَاِذَا رَأَيْتُ Şimdi bak, onlara karşı tavrı şey yapalım. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعُجِبُكَ اِسَّامُ Onlar gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır. Kim hayran olacak onlara? Resulullah. Kalbini bilmiyor değil mi? Peki bu tasavvuf şeyhleri biliyor mu bilmiyor mu? Onlar hiçbir şey bilme. Müslümanlıktan başka her şeyi bilirler onlar. Her şeyi adamın kalbinde bilirler, her şeyini de bilirler. Haşa, haşa. Ve in yekulu tesme'i li kavlim. O kadar güzel konuşuyorlar ki, konuştukları zaman Resulullah ağzını açıp dinliyor. İşte bu. İşte bunlar tam Müslüman ya. Peki sadece kafir olmakla kalmadılar, bir de oyun oynuyorlar değil mi? Hem de en ağır bir şekilde. كَاَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَ Ama duvara dayalı ağaçlar gibidirler. Tabi bunu inşaatçılar gayet iyi bilirler. Bu konularla meşgul olanlar iyi bilir. Benim de baba mesleğim olduğu için bu odun kömür kereste işleri. Şimdi ağacı duvara dik dayarsanız yanından yürürken düşer. Çünkü bir şey, bir dayanağı yok yani. O dik olduğu zaman tam yaslanmaz şeye, duvara. Bunlar işte duvara dayalı kütükler gibidir. Yani ağaçlar gibidir. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Her sesi aleyhlerini hesap ederler. Her şeyden korkarlar yani. هُمُ الْعَدُوُّ Asıl düşman onlardır. Peki ne yapmak lazım? قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ Allah kahretsin onları dedikten sonra şafahtaha atladım. فَحْذَرْهُمْ Resulullah'a verdiği emir şu. Onlara karşı dikkatli ol. Öldür değil. Değil mi? Şimdi bu sure münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul'un Beni Mustalik Savaşı'nda çıkardığı problemler sebebiyle inmiştir. Hatta orada surenin şeyiyle ağır hakaretler de etmiş Resulullah'a. Orada diyor ki لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلْ Hele bir Medine'ye dönelim diyorlar. İzzetli ve şerefli olan o zelil ve hakir olanı oradan kesinlikle çıkaracaktır. İzzetli ve şerefli kim? Abdullah bin Übey bin Selul. Bu adam Müslüman olmuş, sonra kafir olmuş. Zelil ve hakir olan kim? Resulullah. Neyle sabit? Ayette değil mi? Ayette sabit. Kesinlikle çıkaracak. Ve bu olay ne zaman olmuş? Savaş sırasında söylüyor bunu. Ve bu olaydan bir müddet sonra da Hendek Savaşı başlıyor. Hendek Savaşı'nın başında söylüyor. Çok kötü bir ortam. Şimdi mesela dikkat edin. Bugünlerde Afrin'de savaş oluyor. Türkiye'de oradaki askerlerin moralini etki edecek her bir cümle, her bir hareket halkı ne yapıyor? Fena halde rahatsız ediyor değil mi? Bakıyorsun müthiş tepkiler. Şimdi onunla kıyaslarsanız, bu öyle değil ki bak, Resulullah'a diyor ki, Kur'an'ın şahitliğiyle izzetli ve şerefli olan o rezil ve hakir olanı çıkaracaktır diyor. Yüksek sesle söylüyor. Bunu ne yaparlar bugün? Öldürürler değil mi? Peki, mürtet öldürülür diyor bütün mezhepler. Kur'an'la kafirliği sabit olan bu adam öldürülüyor mu? Oğlu Abdullah adında bir oğlu varmış bunun. Samimi bir mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor diyor ki ya Resulallah bizim kavim içerisinde babasına en saygılı olan kişi benim diyor. Herhangi bir Müslümana bunun öldürülmesini emredeceksen lütfen bana emret. Ben öldüreyim diyor babamı. Çünkü diyor bir Müslüman öldürürse ben affedemeyebilirim onu. Babama karşı bağlılığım olduğu için. Resulullah ne diyor? Bizim yanımızda olduğu sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecektir. Peki bu iyilik ve ikram neyin gereğidir? Şimdi bu adam bir fiilen savaşı açmış mı Resulullah'a karşı? Yok. Savaş sadece lafla, yani fiili bir savaş yok. Sözlü savaş var. Şimdi düşünce hürriyetinin bu derece doruk yaptığı nere var dünyada? Zirve değil mi? Savaşmamış. Resulullah ülkesinden çıkarmamış, çıkaranlara destek vermemiş. O zaman buna iyilik yapılmaya bir mani var mı Yahya ayette? Enteberruhum etuksid şeyin 8. ayet miydi? Madem fiili savaş yapmamış, öyle lafla şunu bunu, tamam biz iyilik ve ikram görür derken mümtehine 8. ayet. 8. ayetin hükmünü söylüyor Resulullah. Şimdi peki bu adamlar önce mümin olmuş, sonra kafir olmuşlar. Bir başka grup var ki onlar da şey yapıyorlar. Mümin gözüküyorlar, kafir oluyorlar. Şimdi mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hadis mal ederler. Derler ki işte Resulullah dedi ki efendim men beddele dinehu fektuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Delilleri bu. Peki bir kafir Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiş oluyor mu? Ne yapmak lazım? Ya, bakın yalan söylemek kadar zor bir şey yoktur. Cümleyi kurmasını becerememişler. Şimdi bakın ayet-i kerimeye bakın. Ali İmran suresi. Yetmiş ikinci ayet. Ve kâlet taifetü min ehlil kitap. Ehli kitaptan yani Yahud ve Hristiyanların bilgili kişilerinden bir grup. Şöyle diyor kendi adamlarına. Âminu billezî unzile alellezîne âmenû veşhen neher. Bu müminlere indirilene günün başında inanın. Sabahleyin gidin deyin ki tamam size indirilene inandık. Ne olurlar öyle deyince Müslümanların gözünde? Müslüman olurlar değil mi? Ve kfuru âhirahû. Günün sonunda da gidin deyin ki biz sizin dininizi inkar ettik. Ne oldular? Mürtet oldular. Ne yapmaları lazım bu şeye mezheplere göre? Öldürülmesi lazım. Burada hiçbir yaptırımdan bahsedilmez. Ya dini konuda baskı yoksa, Allah la ikrahe fiddin demişse Bakara 256'da, din konusunda hiçbir baskı olmaz dediyse olmaz. Ne Mesela tamam sen oğluna kızına namaz kıl, oruç tut dersin. Yani Müslüman olmasını istersin falan ama namaz kılmak için baskı yapabilir misin? Peki baskı yapsan onun kıldığı namaz namaz olur mu? Namaz kılması için içten samimi inançla Allah için yapması lazım. Senin için yaparsa namaz olmaz ki. Senin için tutulan oruç oruç olmaz. Allah için yapması lazım. Allah için yapacaksa sen istesen de, yani bir insan bir adama baskı yapsa o adam Müslüman yapabilir mi? Çünkü iman kalple tasdiki gerektirir. Adam senin orada dışarıdan baskı yaparsın, ben Müslüman oldum der ama içinden olmaz. Onun için sen baskı yapsan da din baskıyı kabul etmez. Allah öyle bir yapı koymuş ki orada baskı imkansızdır. Şimdi bu açık mı? Peki ilk kafir olan kimdi? İblis. Allah iblisi öldürdü mü? Ne yaptı? Ömrünü uzattı. Bakın ilk kafir olan iblis olduğu halde Allah ne yaptı onun? Ne dedi? Rabbi anzirni ila yevmi yub'atun. Bak Rabbi dedi, ya Rabbi. Hiçbir kafir Allah'ı yok saymaz. Hiçbir kafir Allah benim Rabbim değildir demez. Size karşı diyebilir ama kendi kendine demez bunu. Her şeyi bilir. Onu kafir yapan bildikleri şeyi örtmesidir. Örtecek şey olmasa bir insan kafir olabilir mi? Ya Rabbi diyor, bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver diyor. Bak kıyameti inkar ediyor mu? Allah da ne diyor? İnneke minel munzarin. Sana şey yapıldı. Bu da Araf 16 mıydı? Şimdi bütün bunlar orta 15. Ha. İstersen bir de şeyi okuyalım. Bu Ali İmran suresinde 86. ayet. Bakın şimdi burada bakayım ki en küçük bir şüpheniz kalır. Zaten öbür ayetlerde herhangi bir şüphe bırakmıyor değil mi yani? Yani mürtet öldürülür diye bir şey mümkün değil. Diyor ki Allahü Teala keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. Ali İmran 86. İnandıktan sonra kafir olan, yani gerçekleri örten, örtüyor. Böyle bir kişiyi Allah yola gelmiş sayar mı? Nasıl saysın? Evet inanmıştı. İnanmıştı ama örtüyor şimdi. İblis işte gerçeği örtüyor. Sanki Allah değil de Adem emretmiş gibi gerçeği örtüyor. Ve şehidu enner rasule hakkun. Ve Resulün hak olduğuna şahit olmuş. Bugün Resulün hak olduğuna şahit olmanın tek yolu bu Kur'an-ı Kerim'in hak olduğuna şahit olmaktır. Bu Kur'an'ın hak olduğunu siz kendi kanaatinizle, hocam öyle diyor, anam öyle dedi, babam öyle dedi, bütün millet yalan mı söylüyor şekilde olmaz. Okuyacaksın, anlayacak, ha bu Allah'ın sözüdür diyeceksin. O zaman şahit olmuş olur. O zaman bunu getiren de Allah'ın Resulü olur, elçisi olur. Şahit olmuş. Artık yani en küçük şüphesi kalmamış. Ondan sonra ne yapıyor? Örtüyor. Hesabına gelmiyor çünkü. Şimdi dikkat edin. Eline imkan geçene kadar herkes çok dindardır. Mesela muhalefette olan partiler insan hak ve özgürlüklerini anlata şey yapamazlar. Ama iktidara geldikleri zaman ilk unuttukları şey olur. Bütün dünya da öyledir yani. Ondan sonra zengin olana kadar bakarsın ki mesela birisine desen ki sen hayır hasenat yapar mısın? Tabii ne demek? Ama eline imkan geçtiği zaman çok az kişi dışında yapmazlar. Çünkü daha çok bitmez. Halbuki yokken harcayamayan varken hiç harcayamaz. Diyor ki Ve ce'ahumul beyinat, onlara bütün belgeler de gelmiş artık. Her şeyi çok iyi biliyor ki bu din haktır, ama ondan sonra örtmüş üstünü. Bugün o kadar çok vardır ki mesela faiz ayetini kimse görmek istemez. Mesela bugün namaz vakitleriyle ilgili ayetleri sürekli söylüyoruz da hiç diyanet görmek istiyor mu? Ben bugün gittim Süleymaniye Camii'ne. Baktım millet dağılıyor. Tam imsak saati. Millete teheccüd namazı kıldırıyorlar. Peki bu kadar kendi sitelerini açsalar, kendi meallerini açsalar, yanlış olduğu %100 ortada. Niye? Tıpkı şey, ene hayrı mı? Biz daha iyiyiz. Biz diyanetiz. Hep böyledir yani. Bak, bu kadar açık ve net bir şekilde söylediğimiz halde hiç sesleri çıkıyor mu? Çünkü biliyorlar ki yanlış yoldayız. Ondan sonra vallahu la yehdil kavmel zalim, Allah yanlış yapanları yola getirmez. Önce yanlıştan vazgeçersin, sonra ulaike cezauhum en aleyhim lanetullah ve'l melaiketi ve'n nasi ecmaîn. Bak, onların cezası Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanlığın lanetidir. Niye? Çünkü Allah'ın ayetlerini uygulamadığınız zaman herkese kötü örnek olur ve zararlı olursunuz. Herkes sizi dışlama hakkına sahip olur. Halidine fiha, sürekli o şeyde kalırlar. Bakayım nasıl mana vermiş Diyanet mealinde. Bak, o lanetin içinde ebedi kalacaklardır diye mana vermiş. O zaman mürtedin Müslüman olma ihtimali var mı? Ya bu gerçekten anlamıyorum ya. Halid kelimesi ebediyse, diğer ayette bir de ebeda kelimesi geçiyor. Onun manası nedir ya? Ya bari kelimelerin sözlük anlamlarını değiştirmeyin Allah aşkına ya. Yani halidine fiha, ölmeden, ölümsüz olarak orada kalacak. Öldürülmeden kalacaklar yani. Öldürülseler halidin denmez. Yani o şekilde yaşayıp gideceklerdir. Anlamı o. Halit o demek. Ebeda başka, ebedi kelimesi değil. La yukhaffafu anhumul azabu ve lahum yunzarun. O azap onlardan hafifletilmez demek. Çünkü doğruyu gördükten sonra doğrudan dönmenin verdiği ızdırap adamı perişan eder. Bu dünyadayken cehennem ateşini tatmaya başlar. Ve yüzlerine de bakılmaz. İllellezîne tâbim bâdâlike ve aslahu. Ama bundan sonra tevbe eder. Tevbe demek dönüş yapmak demek. Ve aslahu, ve kendilerini düzeltirlerse. Tevbe dönüş yapmak. Islahta kendini düzeltmek. Bunu kim bilebilir? Allah'tan başkası bilebilir mi bir adam tevbe edip etmediğini? Kendini düzeltip düzeltmediğini. Mesela Resulullah hayran kalıyor. Bir insanın bilmesi mümkün mü? Münafıklara hayran kalıyor. Ayetler, Münafıkun suresinde belirtildiği gibi. Fe innallâhe gafur, o zaman Allah gafur ve rahimdir. Ama innellezîne keferu ba'de imanihim, imanlarından sonra kafir olup da sümmezdâdû küfren, sonra kafirliklerini artıranlar, yani kafir olup kafir olarak yaşıyorsa, لَنْ تُقْوَلَ تَوْبَتُمْ, yani o şekilde ölecekse sürekli artıyor, artıyor, ölüyor, öyle ölüyor. Artık onların tevbeleri kabul edilmez. Niye? Çünkü öldükten sonra hepsi tevbe edecek ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü Müminun Suresi 100. ayette yüzü değil mi o şeyde, رَبِّ اِرْجِعُونَ لَعَلَّ عَمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ diyor. Ya Rabbi, beni geri çevir de terk ettiğim dünyada belki güzel şey yaparım diyecek ama artık geçmiş olacak işte. Ve ulaike muttalun, işte sapıklar bunlardır diyor. Şimdi gelelim bugünkü ayetlerimize. Ondan sonra konuyla ilgili arkadaşlarımız güzel şeyler söyleyecekler. Şimdi bu Maide suresinin 50 3 de oradan yukarıdan başlamamız lazım. 52'den var. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ Kalplerinde hastalık olanlara bakacaksın ki Yahudiler, Hristiyanlar arasında oradan oraya gidip geliyor, onlara çok iyi geçiniyor. يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُس۪يبَنَا دَائِرَةً Başımıza bir oyun oynanacağından korkuyoruz diyorlar, onun için tedbir alıyoruz. فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ اَوَامِرٍ مِنْ عِنْدِهِ Bakarsın ki Allah-u Teala bir açıklık getirir, kendi katından bir emir gelir. فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِنْ Ve bunlar kendi işlerinde yaptıklarına pişman olurlar. Şimdi az önce Münafıkun suresinde ne okuduk? İnandıktan sonra kafir olan. Kimdi bunlar? En başta Abdullah bin Übey bin Selul'du. Münafıklar ve onun etrafındaki ona uyan kişiler. Abdullah bin Übey bin Selul'un Medine'deki Yahudilerle ilişkisi var mıydı Yahya? Tabii. Şeydi işte, onları Beni Nadir'le anlaşması vardı. Ne yaptı koruyabildi mi? Onlarla sıkı fıkı geçiniyor. Başta müminim diyor, sonra ne yapıyordu onlarla? Onları koruyor. Beni Kaynuka için de aynı şey söz konusu. Onlarla sıkı fıkı geçiniyordu. Bak görürsün oraya gider gelir. Niye yapıyorsun? Ya başımıza bir oyun gelir diye. Ya Resulallah şey yapma yani. Bizden emin olabilirsin. Çünkü konuşunca çok güzel konuşuyorlar ya. Resulullah'ı bile hayran bırakıyorlar. Evet. Ya yellezine amenu. Ve yekulu lezine amenu. Ha, atlamış oldum. Ve yekulu lezine amenu. Müminler şöyle derler. Mesela işte Abdullah bin Übey bin Selul'la şöyle diyorlar. Ehe ulâillezîne aksamu cehde imâni minnevmle ma'akum. Bütün güçleriyle bizimle beraber olduklarına dair yemin edenler bunlar mı? Baksanıza düşmanlarımızda yağlı ballı. Resulullah'ı öldürmek isteyen şeyi, Beni Nadir'i koruyor. Evet. Habitat amaluhum fasbahu hasirin. Bütün yaptıkları yok oldu ve kaybettiler. Abdullah bin Übey bin Selul da kaybetti. Beni Nadir de kaybetti. Yahudi kabilesi olan. Onlar tabi oradan Hayber'e gittiler ama Hayber'den gene şeyle ilişkilerini devam ettiriyorlardı. Bu münafıklarla. Bakın yani bizde ashabı öyle anlatırlar ki, sık sık söylüyorum, kurşun asker gibi hiçbirisi şeysi yok. Yahu Resulullah'ın tanıdığı birkaç şeyin dışında, münafığın dışında kaç tane münafık tanıyor? Geçen hafta yaptığımız derste Yahudi münafıklardan bahsetti Allah-u Teala. Bir tanesini bizim kitaplar yazmıyor. En ağır şey yapan, yanlış davranışları yapan. Şimdi bize Allah emir veriyor. Eyvellezine amenu. Müminler. Mesela şeyin Hazreç kabilesi Abdullah bin Übey bin Selul'un Medine'nin en güçlü kabilesiydi. Resulullah Medine'ye gelmeden önce o Abdullah'ı Medine'ye kral yapacaklardı. Hatta tacı hazırlanmıştı. Resulullah gelince krallığı suya düştü. Önce mümin oldu, sonra baş düşman haline geldi. Benim istikbalime mani oldun diye. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi. Sizden kim dininden dönerse. Ne olacak? Mezheplere göre ne yapmak lazım? Öldürmek lazım. Allah ne diyor? Kim dinden? Fesevfe ye'tillah. Sevfenin manası nedir Yahya? İleride olacak bir şey. Için. Uzak gelecek. İlerisinde Allah getirecektir. Bir kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Bir topluluk getirecek ki onlar Allah'ı seviyor, Allah onları seviyor. Evilletin alel mu'minin aizzetin alel kafirin. Bunlar Müslümanlara karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü. Yücahidûne fî sebîlillah. Allah yolunda cihat ederler. Ve lâ yekâfûne levme telâim. Kimsenin ayıplamasından da korkmazlar. Zâlike fadlullah yu'tîhi men yeşâ ve allâhu vâsiun alîm. Bu Allah'ın bir ikramıdır ki onu hak edene verir. Allah'ın ikramı geniştir ve her şeyi bilir. Şimdi bak, bu kadar ayet okuduk. Bu ayetten herhangi birisi inanç hürriyetine ters mi? Yok. Tabii ki Allahü Teala mümin olursan size şu şu ikram vereceğim der. Kafir olanlara da sıkıntı çektirir ki küfründen vazgeçsin. O sıkıntılar da Allah'ın büyük bir rahmetidir onlara. Küfründen vazgeçmesine sebep olur. Yani olabilir, olması için. Şimdi bakın, bu kadar ayete rağmen, bu kadar ayete rağmen mezheplerin mürtet öldürülür görüşünde ittifak etmeleri kabul edilebilir mi? Bunlar Allah'ın açık ayettir. Bunda herhangi bir şüphe yok. Bunları anlamak için hoca olmaya gerek var mı? Üstünü örtmek için gerek var. Kapatmak için gerek var. Üstünü örtmeye ne diyordu Allah? Kafirlik. Bu hepsi de kendisini İslam mezhebi olarak tanıtan ve milletin öyle zannettiği bu mezhepler, ki gene geçen hafta söylediğim, tekrar söyleyeyim, bunların aynı yanlışta ittifakı imkansızdır. O mezheplerin imamlarının belki hiç haberleri bile olmayabilir bu olanlardan. Şimdi İbn Abbas'tan rivayet ettikleri bir hadise dayanıyorlar. İbn Abbas ne zaman doğmuştu Vedat?
İbn Abbas hicretten 3 yıl önce.
Hicretten 3 yıl önce doğuyor. Hicret, yani Resulullah Medine'ye geldiği zaman kaç yaşında oluyor? 3 yaşında değil mi?
Evet.
3 yaşında oluyor.
Ancak şöyle bir şey de var hocam, onu da söyleyeyim. İbn Abbas babasıyla birlikte fetih yılı hicret etmiş. Yani 630 senesinde.
Hicretinden bahsetmiyorum. Şimdi önce doğumu.
Ya doğumu
biliyorum.
Önce.
Fetih yılında tamam, doğru. Şimdi doğumu şeyde, hicretten 3 yıl önce. Bu İbn Abbas hicretten 3 yıl önce doğan İbn Abbas hicret kaçıncı yılda yapılmıştı? Bi'setin kaçıncı? 13. yılında. Kendi doğumundan 10 yıl önce olmuş olayın ravisi, anlatan tek kişisi. Ne adamlar varmış değil mi? Doğumundan 10 yıl önce efendim Ebu Talip, Ebu Kubeş dağına Resulullah hepsini çağırmış, işte Allah'ın dinini anlatmış. O da tebben leke demiş. Yani elin kurusun demiş. Onun üzerine Tebbe suresi inmiş. Ebu Talip mi dedim? Ebu Leheb. Ha, vallahi bu akşam ben bayağı yorgunum demek ki yani. Sen olmasan çok yanlışlar yapacaktım bu akşam. Ebu Leheb. Tebbet yeda Ebi Leheb'in var ya. Ebu Leheb'i hayatındayken kafir yaparlar. E tabi canım, kader inancını millete yutturmak için şart. Ne yapacaksın? Surenin anlamını değiştireceksin. Bak şuradan bir okuyayım bakın. Şu Diyanet'in mealinden okuyayım. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama doğru yaptığına asla ihtimal vermiyorum. Yapmışsa, doğru meal vermişlerse vallahi tebrik etmek gerekir. Diyor ki Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde, sırtında onu taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Burada altında bir şey var. Diyor ki Ebu Leheb Hazreti Peygamber'in amcası olmasına rağmen ona düşmanlık edenlerin en başında geliyordu. Karısı Ümmü Cemil de bu düşmanlığında kocasına katılır. Hatta zaman zaman dikenli çalılar taşıyıp Hazreti Peygamber'in geleceği yollara dökerdi. Surede bunların hem bu düşmanlıkları hem de bu yüzden uğrayacakları azap dile getirilmektedir. Vallahi meali doğru yapmış. Ben yanlış yaptığını şey yaptım değil mi ama. Bak şimdi şöyle şu açıdan doğru. Ebu Leheb'in elleri kurusun zaten kurudu. Zaten kurudu demesi için bu surenin ne zaman inmesi lazım? Ölümünden sonra. Ama böyle demiyor ki diğer mealler. Zaten kurudu iyi doğru yani tebrik ederim yani ben. Çünkü bu meal hakikaten birçok meale göre fark atıyor. Evet. Şimdi yani o rivayeti Ebu Leheb hayattayken bu sure indi diye dedim dipnotunu onu belki koymuştur koymamış. Bu sure indi diye anlatırlar. Daha ölmeden cehennemlik yaparlar. Tevbe etme imkanı ortadan kalır. Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetine ters bir sure. Kur'an'da birbiriyle çelişen haşa kitap haline getirilir. Peki şimdi Ebu Leheb ne zaman şey pardon İbn Abbas ne zaman Medine'ye gitmişti?
630.
630'da yani 13 yaşındayken Medine'ye gitmiş. Ne kadar kaldı Resulullah'ın vefatına dek?
2 sene.
2 sene. Bakın 2 sene ki 15 yaşı eder değil mi Resulullah vefat ettiği zaman? 2 sene kalan İbn Abbas kaç tane hadis rivayet etmiş?
Evet şöyle bakayım hocam. İbn Abbas'ın Hazreti Peygamber'in vefatında 13 yaşında olması pek çok hadis rivayet eden sahabilerden Muksirun biri olarak 1660 hadis rivayet etti.
1660 hadis. Şimdi 1660'ı 3 seneye bölseniz bir güne kaç tane hadis düşer? 2'ye yakın hadis düşer değil mi? Şimdi ve İbn Abbas'ın hadislerini rivayet eden kim? İkrime değil mi?
Evet.
İkrime ile ilgili hangi bilgiler var?
642 senesinde doğmuş hocam. Abdullah bin Abbas'a köle olarak hediye edilmiş. Onun yanında kalmış ölümüne kadar. Daha sonra...
O köle kelimelerine pek inanmadı, evet.
Daha sonra oğlu, Abdullah bin Abbas'ın oğlu, onu Halid bin Yezid Muaviye'ye 40 bin dinar bedelinde satmış. Ancak İkrim'e satılması esnasında sen babanın ilmini satıyorsun diyerek ona sitem edince İbn Abbas'ın oğlu satmaktan vazgeçmiş.
Ama bu bir de İkrim'e'nin yanlışlarıyla alakalı, yalanlarıyla ilgili olarak. Orada bir şey yok mu?
Hocam İkrim'e'nin güvenilirliği konusunda kaynaklarda çeşitli ifadeler yer alıyor. Mesela İbn Abbas'ın oğlu İkrim'e'yi evine bağlamış. Evinde ona eziyet ederken görmüşler bunu. Demişler ki siz kölelerinize böyle mi muamele ediyorsunuz deyince İbn Abbas'ın oğlu demiş ki babam hakkında yalan söylediği için ben onu bu şekilde cezalandırıyorum.
Evet, babasıyla ilgili yalanlar söylemesiyle meşhur zaten. Bununla ilgili şeyler var. Şimdi bakın hiç ona lüzum yok. Ben şimdi şu hadisi okuyayım. Buhari'den. Yani bu mezheplerin dayandığı hadis en güçlü kaynak. Yahya'ya da bir soru soracağım bunu şey yaparken. Burada işte İkrime diyor ki Utiye Aliyyun radıyallahu anhu bizenadikatin ahrakavum febelega derk İbn Abbas. Ali'ye zındıklar getirilmiş. Onları yakmış Ali. Getirilen zındıklar ne diye getirilir? Esir olur değil mi? Esirlere yapılması gereken muamele nedir? Karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırak. Üçün başka bir şey var mı? Ali onu öldürmemiş bir de yakmış. Peki zındık ne demek? Bu zındık kelimesi ne zaman ortaya çıkmıştı Yahya?
Yani İslam tarihinde daha çok kullanıldığı dönem olarak Abbasiler dönemi.
Abbasiler döneminde. O zaman İbn Abbas çoktan ölmüştü. Öyle değil mi? Çoktan ölmüştü. Bakın İbn Abbas'ın ölümünden çok sonra Arap diline giren zındık kelimesini Ali radıyallahu anh'a getirilen esirlerle ilgili kullanıyorlar. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın. Ondan sonra bu İbn Abbas'a ulaşınca İbn Abbas demiş ki ben olsaydım onları yakmazdım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yasaklamıştır. Allah'ın yaptığı azapla azap etmeyin diyor. Onun dediği şudur. Kim dinini değiştirirse onu öldürün.
Yakılmasına karşı çıkmışsa.
Yakılmasına karşı. Öldürme. Ya dinini değiştireni öldüren, öldürün sözünü sen biliyorsun da bütün ömrü Resulullah geçiren, Resulullah'la geçiren Ali niye bilmiyor? Sonra bu getirilen zındıklar kim bunlar? Dinini değiştir, dinden dönmüş falan filan diye bir şey yok ki. Bu zındık kelimesi sonradan ortaya çıkmıştır. İstersen sen o konuda biraz bilgi versene zındıklıkla ilgili.
Evet, bu zındık kelimesi Arapça bir kelime değil zaten. Köken olarak eski İran'dan geliyor. Fers dilinde Farsça bir kelime. Zendik. Bu ilk olarak yani Abbasiler döneminde bizim tarih kitaplarından hatırlarsınız çoğunuz. Bu Uygur Türklerinin benimsediği bir Maniheizm dininden bahsederler. İşte o dönemdeki o Maniheistleri nitelemek için kullanılan bir kelime olarak Araplara geçmiş. Yani Abbasi döneminde o tür gördükleri insanlara zındık derlermiş. Fakat zamanla bu zındık kelimesi münafık kelimesiyle yer değiştirmiş. Yani şöyle tanımlanmış. Zahirde Müslüman. Dört dörtlük. Allah'a inanır, Resulüne inanır, namazlarını kılar, din ne derse, ne emretmişse onu yapar, ne yasakladıysa ondan kaçınır. Ama içten içe kafir bir adam. Ya dışarıdan, kalpten inanmadığı halde dışarıya dört dörtlük Müslüman
bunlar
gözüken bir adam.
Böyle neyle okuyorlarmış? Bugünkü şeyde yok. Elektronik okuma cihazları da yok. Evet. Kalbinden kafir olduğu neyle okuyorlarmış?
Yani böyle bir ilginç. Zaten hani münafıkla eşdeğer bir tanım bu. Ama farkı şurada. Şimdi hani biraz önceki Münafıkun suresinde de gördük. Münafıklardan bahseden diğer ayetlerde düşünüldüğünde Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde münafıklara uygulanması gereken bir cezadan bahsedilmiyor. Yani münafığın cezası nedir? Yoktur münafık cezası.
Ahiretteki cezası.
Resulullah döneminde hani siyer kaynaklarında Resulullah'ın veya ondan sonra dört halifenin Hazreti Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anh'ın onların uyguladığı bir ceza var mı? Yok. O da yok. Ama işte burada yeni bir kavram ortaya atarak birilerinin ölümüne karar verilmesi gerekiyor. Şimdi ne demeleri lazım? Münafık diyorsun, münafığın cezası yok. Adama dokunamıyorsun. Dolayısıyla kendi kurdukları düzene aykırı yorum yapan, değişik fikirler ortaya sürenleri bu Farsçadan aldıkları bu zındık kavramıyla nitelendiriyorlar ve buna ölüm cezası öngörüyorlar. Ve zamanla bakın şöyle tanımlar yapılır olmuş. Zındık ilk başlarda yani ilk olarak Abbasiler döneminde görüldü dendi ya, zahiren İslam'a bağlanmış görünmekle birlikte İşte birbirine zıt iki prensip yani nur ve zulmet gibi iki prensibe inanan Maniheistlere, Mezdekilere ve Mecusilere, Mecusi olan kimselere verilen bir isim.
Yani şimdi Ali radıyallahu anh'a getirilenler en fazla bunlar olabilir.
En fazla bunlar olabilir.
Bunlar inandıktan sonra kafir olmuş değil ki.
Sonra ikinci bir tanım olarak şöyle deniyor. Müslümanlığını ortaya koyup küfrünü gizleyen kişidir. Bunun tanımı bizde münafık.
Hayır, bunlar küfrünü gizlediğini nereden biliyorsun sen?
Yani Allah haber verecek ki öğrenesin.
Hayır,
yani.
O kadar. Tabii ki. Hatta ne diyordu? Resulullah hayran kalıyor. Evet. Sonra demiyorum Allahü Teala ve min ehl-i medineti
meradu alen nifak.
Meradu alen
nifak. Uzmanlaşmış.
Uzmanlaşmış münafıklar vardı. Sen onları bilmezsin diyor. Evet. Zaten bu adamlar nereden biliyor?
Demiş ki bunlar İslam'ın ilk döneminde münafık olarak bilinirlerdi. Dolayısıyla münafıksa hiçbir cezası olmaması lazım. Ama tanım yavaş yavaş genişliyor. Diyor ki bir diğer zındık tanımı küfrünü açıklamamakla birlikte yani hiçbir şekilde ben inanmıyorum ben şöyle ben dememekle birlikte dini konularda laubali davranan kişidir. İşte bu şekilde yavaş yavaş tanımda bir muğlaklık meydana getirerek kendileri içini dolduruyor ve insanları zındık zındık zındık diye nitelendiriyorlar. Tabii şunu da ifade edelim. Şimdi bizim dilimizde bugün zındık daha çok hakaretvari bir kelime olarak kullanılıyor, değil mi? Bay zındık falan diye bir şey kullanırız. Bu o dönemdeki zındık bu anlamda değil. Ama yavaş yavaş bizim dilimize de böyle oturmuş tabii. Yani zındık dedikleri bunların münafık, ama münafıktan farklı olacak ki ona bir ölüm cezası öngörebilsinler. O yüzden demişler ki Resulullah dönemindeki münafıkların bugün bizim dönemimizde olanları. Resulullah uygulamadı. Olabilir. O münafık olarak biliyordu. Biz artık bunları zındık olarak biliyoruz. Zındıklığın cezası da ölümdür. Hatta böyle bir şey tanıyor. Ansiklopedide mesela zındık maddesine bakılabilirse Ebu Yusuf, biliyorsunuz Ebu Yusuf Abbasiler döneminde baş kadı olmuş. Ebu Hanife'nin bir numaralı, yani iki numaralı diyelim hadi şeyden sonra, İmam Muhammed'den sonra veya bir de kabul edilir. En büyük talebesi. Mesela Mutezile'yi o dönemde, yani Mutezile biliyorsunuz itikadi bir mezhep olarak bilinir. Yani Maturidilik, Eşarilik, Mutezile. Mutezile'leri zındık olarak nitelendirmiş. Onlara zındık fetvası vermiş birisi. Ve daha sonra diyor ki Malik bin Enes, yani Maliki mezhebinin kurucusu olarak kabul edilen Malik bin Enes de aynı şekilde Mutezile'leri zındık olarak nitelendirmiş. İmam Şafii'nin de onların hiçbir şekilde şahitliklerini falan kabul edilmeyeceğini söylemiş. Bakın yani muhalif olarak gördükleri kimselere pat diye hemen bir zındık etiketi yapıştırıyorlar. Ondan sonra nasıl ispatlayacaksınız? Adam diyor ki dışarıdan dört dörtlük Müslüman. Ya bu adam İslam'a aykırı ne yapmış? Hani namaz mı kılmıyor, oruç mu tutmuyor, hacca mı gitmiyor, zekat mı vermiyor, dinin esaslarından birini inkar mı etmiş? Yok, hiçbiri yok. Ya diyor bu adamın içi kafir, siz bilmiyorsunuz. De sen nereden biliyorsun? Ya karar verildi ya öldürülecek. Ya diyor ki bu adam bize inanmış gösteriyor kendini. E inanmamış biri. E tamam o zaman münafık olsun. Münafığa Resulullah bir ceza uyguladı mı? Allah bir ceza öngörüyor mu? Hayır. O zaman böyle bırak. Yok bu bize inanmış gözüktü. Daha sonra inanmamış oldu ya. Ha bu mürtet. O zaman bunu mürtet kategorisinden götürmemiz lazım.
Mürtet kategorisine mi sokuyorlar?
Öyle olmak zorunda. Hayır. Başka türlü nasıl ceza uygulasınlar?
Hayır. Yani? Hayır. Şey zındık mürtet sayılmaz.
Evet. Tabii şimdi şu açıdan farklılıkları var. Esas münafıktan ayrıldıkları nokta bunun bir tövbesinin kabul edilip edilmeyeceği meselesi, bir de buna uygulanacak olan ceza. Şimdi dedik ya yani Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar, münafığa hiç ceza uygulanmıyor. Resulullah'ın hayatına bakıyorlar, hiçbir ceza yok. Dört halife dönemine bakıyorlar, hiçbir ceza yok. Ama karar verildi. Birileri muhalif, aykırı görüş serdediyorlar, yerleşik düzene ters konuşuyorlar falan.
Sonra o aykırı görüşün Kur'an'la bir ilgisi yok. Hadiste de değil. Sen bizim görüşümüze aykırı. Mezhebimize aykırı. O yetiyor.
Evet. Bu konuda şimdi bunlara ne muamelesi uygulanacak? Burada mezhepler kabaca iki ya da üç gruba ayrılmışlar. Hanefilerle Malikilerin başını çektiği grup diyor ki bunlar bir. Bir kişi zındıksa ve biz onun zındık olduğuna hükmettiysek. Çünkü herif kendisi ben zındığım diye ortaya çıkmıyor ki. Herif yerleşik bir inanç konusunda ters bir şey söylüyor.
Mesela diyelim. Bu akşam yaptığımız dersi Osmanlı zamanında yapsaydık kesin zındıktık. Çünkü mezheplere aykırı.
Niye? Birileri öyle diyecek diye.
Yani bunu açıkça söylüyorlar kitaplarında.
Birisi sizi zındık diye ilan edecek. Ettiler mi? Ha, diyor ki o zaman bu adam şimdi zındık olduğunu öğrendiği an iki durum söz konusu. Bir, eğer bunu öğrendiği an biz onu tutup yakalamadan kendisi ben zındığım diye gelip itiraf eder ve ya böyleydim ama şimdi tövbe ediyorum derse bunun tövbesi kabul edilir ve bu adam öldürülmez.
Peki tevbeyi kabul etme yetkisi insanlarda mı Allah'ta mı?
Şimdi o işin şaşırtmacası. Şimdi oraya takılmayalım. Ama bunu öğrendiği an biz onu yakalamadan yani kendisi kalkıp tevbe etmez de biz onu bir yerde kıstırır yakalarsak ondan sonra diyor 7-24 tevbe etsin biz onun tövbesine itimat etmeyiz. Derhal sorgusuz sualsiz öldürürüz. Niye?
Yargısız.
Çünkü bu adamın tövbesine de artık güvenilmez. Biz yakaladık ya korkudan etmiştir. Etsin. Edip etmeme, tevbeyi kabul edip etmeme yetkisi kimde? Burası hayır, sorgulanmıyor.
Hayır, zaten şunu da söylüyorlar. Zındığın tevbe edecek bir şeyi yok ki diyor. Görünürde her şeyi tam dört dörtlük Müslüman neyine tevbe edecek? Onun için ondan tevbe etmesi istenmez diyorlar.
Evet. Bunlar böyle yani yakalanıp yakalanmaması durumuna göre ikili bir ayrım gözetmişler. Yakalanmadan tevbe ederse ölüm cezasından kurtuluyor. Ama askerler yakaladı veya birileri tuttu götürdüler kadıya. Yakalandıktan sonra ne yaparsa yapsın artık gözünün yaşına bakılmaz. Deniyor ki tövbe. Allah öbür tarafta kabul eder. Biz dünyevi olarak işini bitiririz. Şafilere ait bir görüş var. Şafiler biraz daha müsamahalı davranmışlar. Demişler ki yani yakalansın yakalanmasın. Her durumda biz devlet olarak ona tövbe teklif ederiz. Deriz ki sındık oldun tövbe etmen gerekir. Ederse mutlak olarak kurtulur. Ama etmezse biz onu yakaladığımız zaman onu öldürürüz.
Yani tam bir ilah yani tevbe. Sen evet. Ne bileceksin bu adamın tevbe ettiğini ya?
Ama bir de Hanbeli mezhebine ait bir görüş var. Hanbeli mezhebi diyor ki Hanefiler de Şafiler de çok mutedil davranmışlar. Biz ne yakalanmasına ne yakalanmamasına hiçbir şekilde itibar etmez. Hiçbir durumda tövbe teklif etmeyiz. Yakaladık mı öldürürüz. Gitsin öbür tarafta Allah'a hesabını versin. Bu da Hanbelilere ait olarak bildirilen kitaplarda
hesap
yazılan
vermeyecek.
Görüş. Maalesef.
Peki istersen bir şey örnek ver de şu Büyük Şeyhülislam neydi o Ebu Suud Efendi Hazretlerinden bir örnek ver bakalım.
Evet bunu da isterseniz yani kendi şeyinden şimdi Osmanlıca olarak okuyup hani tercüme zor gitmeyelim. Tabii bu
vakit zaten
İbn Abidin diye Hanefilerin son dönemde yazılmış en büyük fıkıh kitapları olarak kabul edilen bir kitapta bu İbn Abidin Ebu Suud'un maruzatından bir olay naklediyor. Ebu Suud Efendi de biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman döneminde en meşhur Şeyhülislamlardan bir tanesi. Hani Kanuni her ne yaparsa onun fetvasıyla iş yaptığını biliyorsunuz beyan ediyor. Diyor ki ben onun Maruzat adlı kitabında şöyle bir şey gördüm. Bir öğrenci onun yanında Nebi'nin bir sözünden bahsedip.
Bak, hoca ile öğrenci ilişkisine bakın. Bak evet. Böyle olması lazım. Bizim evet. Gibi değil yani.
Hoca öğrenci hocasına Nebi'mizin bütün sözleri amel edilmesi gereken doğru sözler midir diye sorunca şöyle cevap vermiş. Bu soru tarzı onunla amel edilmeyeceğini gösterir. Yani hissettirir bir şekilde olduğu için bir defa bunu söyleyen kafir olur. Şimdi sen bunu söyledin kafir oldun. Tamam.
Şimdi abi ki öyle bir ayet var mı? Nebi'ye itaat emreden ayet var mı? Öyle bir şey yok. Resul'e itaat emreden ayet var. O da Resul olarak anlattıkların tamamı nedir? Kur'an ayetidir. Evet. Evet.
Şimdi birinci bunu söyledin kafir oldun. İkinci olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi hafife almış oldun. İki suç birden. Birinci ilk sözünden dolayı kafir oldun. Sana imanını tazelemek emredilir. Ama ikinci ifade seni zındık yapar. Burada tevbe ettin ettin ama biz yakaladıktan sonra tevbe edersen o bile kabul edilmez öldürülürsün.
Yani orada bir öğrenci evet. bu çocuğu öldürse
bu sorunun cevabı budur diyor.
Yargılanmaz. Hürriyeti görüyor musunuz? Ne müthiş bir inanç hürriyeti var. Şimdi
evet, bu İbn Abidin'in 4. cildinde 235-236. Sayfalardaymış. Baskılar neredeyse her yerde aynıdır. Sayfa numarası tutar.
Evet.
Oradan bakılabilir.
Zaten İbn şeyin maruzatı da var.
Ebu Suud Efendi'nin.
Ebu Suud Efendi'nin maruzatında öyle berbat şeyler vardır ki. Bir kere ilk toplantı için Cidde'ye gitmiştik daha yıllar önce. Yani 86 olabilir. Bu İslam ekonomisiyle ilgili olarak. Bana Ebu Suud'un işte bir takım bu şeyle ilgili oyunlarla faizli borca müsaade etmesi vardı. Ebu Suud ilk defa faizli sistemi Osmanlı'ya kuran adamdır. Ama öyle üç kağıtçılıkla yapmıştır ki işte muamele-i şeriye falan filan diye çeşitli numaralarla benim bizim ticaret ve faiz kitabında o konuyu uzun uzun anlatıyoruz. Şimdi orada bana Abdüsettar Ebu Gudde vardır. Bu konuları organizasyon başıydı yıllardır. Hala öyle olması lazım. Bana dedi ki ya bu Suud'un bu konuda şeyleri varmış onu bana gönderir misin dedi. Ya dedim ki Arapların bir sözü vardı. Tesma'u bil mu'idiyi hayru min enterahu. Yani Muaydi diye bir adam onu gör, şey onunla ilgili duydukların göreceğin zaman olacak düşüncelerinden daha hayırlıdır. Yani sen duyduklarına iktifa et, görürsen adamın kötülüğü ortaya çıkar dedim ona. Yani siz Ebu Suud'u bir şey zannediyorsunuz. O adam bir şey değildir. İşte 80'li yılların başında. O adamın iler tutar tarafı yoktur dedim ona. Bize de Ebu Suud'u yere göğe koymazlar biliyorsunuz değil mi? Ya adam rica etti illa. Peki geldim Arapçaya tercüme ettim. Bizim Süleymaniye Kütüphanesi'nde var orijinal metinleri. İşte bu da uzun uzun, şimdi vakit almasın diye Yahya oradan okumadı. Şimdi gönderdik. Ya tuttular bunu, sukuk yaptılar, tuttular bundan işte bugünkü faiz sistemlerini oluşturdular. Ya ben ne bileyim bu adamlar böyle yapacak. Yani bu pisi görsünler diye göndermiştim. Ya. Bazen böyle iyilik yaptığın zaman kötülük de ortaya çıkıyor. Peki şimdi şeylerde, Yahudilerde, Hristiyanlarda dinden dönenle ilgili şey. Bunlar mutlaka oralardan almışlardır. Başka nereden alacaklar?
Kısıtlı olduğu için ben kısaca söyleyeyim. Yahudilerde zaten birçok suçun cezası ölüm. Bunlardan bir tanesi de farklı ilahların peşine gitmek, farklı ilahlara tapmak. Bunun cezası da ölümdür. Nerede geçtiğini söyleyeyim. Tesniye'nin 13. babında bununla ilgili detaylı olarak anlatılıyor, yani öldürülmesi gerektiği kişilerin. Onun dışında Hristiyanlıkta da yazılı olarak, her ne kadar onların fıkıh kitaplarında bununla ilgili bir şey olmasa da, kilisenin vermiş olduğu tarih içerisindeki hükümler bellidir. Yani dine aykırı sapkın inanç yapan kişiler öldürülmüştür. Engizisyon mahkemeleri sırasında da zaten 50 bine yakın insan kiliseye aykırı sapkın görüşe sahip olduğu için öldürülmüştür. Bunu yani Papa, kilise bu konuda hüküm verdiği zaman zaten o bağlayıcı oluyor.
Kimse yani ona itiraz edemez.
Bu kişi sapkındır, öldürülür derse
Papa
öldürülür.
Veya papaz.
Evet.
Papaz da öyle ya.
Yani 50 bine yakın insan öldürülmüş bu gerekçeyle.
Şimdi 50 bin, onu kimse şey yapamaz, ondan itiraf ettikleridir. Gerçek rakam ancak ahirette belli olur. Peki şimdi neticeye gelelim. Bakın yani hiçbir ayette mürtedin öldürülmesi diye bir şey yok. Ama 13 yaşında Medine'ye gelen İbn Abbas'ın 2 yıl içerisinde her şeyi öğrendiği varsayılmış. Ona mal edilen sözler, bunu İbn Abbas'ın söylemesi imkansız. Böyle bir şey asla olamaz. Çünkü burada ders yapmıştık. Ebu Bekir zamanında hadis sayısı toplam 50 kadardı. Mustafa Karataş'ın yaptığı bir doktora tezi vardır. Sahabe ve tabi'in döneminde hadis sayısı 1000'i bulmuyor. Ama sadece İbn Abbas'a 1600 hadis mal ediliyor. Ya Ayşe validemiz için de şey, çok sayıda hadisler mal ediliyor. Şimdi İbn Abbas Resulullah'ın amcasının oğlu olduğu için çok saygın bir konumda. Kullananlar hep onu kullanıyorlar. Sonra şeyler, yani dikkat ediyorsanız, yalan söylemek zor olduğu için size zındıklar getirildi diyor. Ali yaktı. Kardeşim Ali, eğer Ali kendisine getirilen işte manehist ya da neydi o şeyler, yani çeşitli başka dinlere mensup insanlar esir olarak getirildiyse yapılacak bir şey var. Karşılıklı serbest bırakacaksın. Bunun üçüncüsü yok. Ali bunu asla yapamaz. Mümkün değil. İbn Abbas da böyle bir şey olamayacağı için şey yapamaz. Sonra söyletilen söz de kim dinden dönerse öldürün. Dinden dönerse. Bir Müslüman olan da, Hristiyan Müslüman olunca dinden dönmüş oluyor. Onun için gerçekten şeyler, dikkat ediyorsanız hemen her derste bu mezheplerin Allah'ın kitabına açtıkları savaşın bir parçasını anlatmak zorunda kalıyoruz. Ama gene her derste söylüyorum, lütfen elinizden gelen ne varsa, maddi manevi hiçbir şey esirgemeden bu iş için harcayın. Osmanlı'da bakın o kadar uzun zamanlar içerisinde. Bu cumartesi günü size söyledim. Osmanlı'da devletin dokunulmazlık tanıdığı tek grup kimdi? İlim adamları. Ulema. Ulemanın mahkemeyi denetleme yetkisi vardı. Ulemanın devleti de her şeyi denetleme yetkisi vardı. Onun için dokunulmazdı. Kimse dokunamazdı onlara. Sadece kaçmasından korkulan durumlarda işte bir suç işlerse kaçmasından korkulan durumlarda tutuklama hakkı vardı bir kadının. Kadı ulemayı yargılayamazdı. Ulemadan birisi suç işlemişse doğrudan divana şikayet edilir. Padişahın kararıyla şey yapılır. Bu derece korunmuş bir makamları vardı. Devlet ulemaya bu kadar yetki verdiği halde ulema neden kendisini yenileyememiş gördünüz mü? Suç Osmanlı Devleti'nin miymiş? Yoksa bu geleneksel yapının mı? Siyasetteki adam bunları bilmez ki. Bu insanlar gelecekler Fatih Sultan Mehmet'e, Kanuni Sultan Süleyman, neyse artık o sultanların herhangi birisi diyecekler, dinimizin emri bu. Değildir deme şansı yok hiç çünkü o konunun uzmanı değil. Yani devlet o kadar yetki verdiği halde, onlardan başka padişaha bile dokunulmazlık tanımadığı halde, bunlar kendilerini yenileyememişler. Yenileyememelerinin sebebi bu, çarpık yapı. Bunun Osmanlı'da da bazı örnekleri var. Artık ona başka derslerimizi anlatmıştık. Şu anda giremeyiz. Vakit bitti. Tekrar ediyorum. Bu elimizdeki imkanları kullanarak doğru dini bütün dünyaya anlatmamız lazım. Bu şekilde bu dine kimse inanmaz. Yani bu geleneksel yapıdaki dine şimdi az önce Yahya anlattı. Bir öğrenci hocasına soru soramayacak mı? Ama sordurmazlardı. Ben Arapça okurken yani hem bizim iş yerine gidiyorum hem de her gün bir iki saat Arapça okumaya gidiyorum. Hocaya bir iki kere bir şeyler sordum. Baktım hoca çok rahatsız oldu. Daha da sormadım. Ya soru sormadan bir şey öğrenilir mi? Bakın soru sormak ne yapıyor? Kelleyi vermeyi gerektiriyor. Orada bir talebe yetişir mi? Peki şimdi bir ara verelim. Ondan sonra soru cevaba geçeriz.